Ayrım 9.
Kaliforniya Köyler Okulu Müdürü Löwenfeld, yaptığı denemelerde bireyle göre konuşan kitapla okuma hızının 3 katı arttığını ve anlama yeteneğinin de o oranda elverişli duruma geldiğini bulmuştur. Yalnız ders kitabı niteliğindeki metinleri bireyli kitaplardan okuyarak öğrenmek gerekmektedir. Löwenfeld'in bu bulguları daha etraflı araştırmaları gerektiren bir husustur. Orta dereceleri okullarla yüksek öğretimin çeşitli dallarında tarih, hukuk, felsefe, edebiyat ve benzeri konuları konuşan kitap ya da diktafon şeritlerini alarak öğrenmekte bireyli metinlere göre durumun ne olabileceği daha etraflı denemelere değer. Özellikle yüksek öğretim aşamasında bu araçlardan yararlanmak zorunlu ve yararlıdır. Kitabın yazarı bu konuya çeşitli açılardan ışık tutabilecek bir deney yapmıştır. Bunun ilgili bulguları şöyle özetleyebiliriz. A. Dinleme ya da kulak yoluyla öğrenmenin oranı okul aşaması yükseldikçe artmaktadır. Yüksek öğrenim basamağında ortalama olarak öğrenmenin %75 kulak yoluyla olmaktadır. B. Konuşmanın hızı dinleyenlerin öğrenme ve hatırlaması üzerinde önemli ölçüde etkili olmaktadır. Konuşma hızı dakikada 350 kelimeye kadar yükseldikçe anlama artışına paralel olarak anlama ve hatırlamada da sürekli bir artış olmaktadır. Ancak konuşma hızı bu doruğun üstüne çıkmaya başlayınca anlama ve hatırlama eğrisinde de bir düşme belirmeye başlamaktadır. Özellikle geniş çaplı okuma kaynaklarıyla temas etmek ve bunları incelemenin söz konusu olduğu yüksek öğrenim aşamasında metnin ağız yoluyla sunuş hızını gereği gibi ayarlamak, öğrenme zamanını en elverişli biçimde kullanma olanağını sağlayacaktır. Ayrıca bu basamaktaki düz metinleri dinleyerek öğrenebilmenin mümkün olduğunu da göstermektedir. Tabii en elverişli okuma hızını okuyucunun çabasıyla sağlamak mümkün değildir ya da bunu pek az okuyucu başarabilecek duruma gelebilir. Fakat sunuş hızını istendiği gibi artırıp eksiltmeyi sağlayacak araç ve teknikler geliştirilmiştir. Bu yoldan ağır okuyanların bile şeride okudukları metinleri istenen hıza getirebilmek mümkün olmaktadır. Fen bilgileri ve teknik metinler gibi sayılar ve simgelere dayanan konuların birey yoluyla öğrenimi gerekse bile öteki tür bilgi dalları ile ilgili olanların dinleme yoluyla öğrenilmesi hem hız hem de anlama yönünden daha avantajlı olabilir. Bu kıyaslamaların deneylerle araştırılıp belirlenmesi okul öğretiminde kolaylıklar sağlar. Son gelişmeler. Elektronik alanındaki son yılların gelişmeleri ümit vericidir. Bu yoldan körlerin bir süre sonra okuma sorunlarının geniş ölçüde çözülmesi umulabilir. Halen mürekkep baskısı metinleri üzerinde gezdirilecek kalem biçimi bir araçla bireyli işaretleri ya da Morse alfabesi benzeri seslere çevirme deneyleri üzerinde çalışılmaktadır. Bu yönde gelişecek elverişli ve uygun fiyatlı bir araç okuma sorununa iyi bir çözüm yolu olabilir. Gören öğrencilere okuma cümle yöntemiyle öğretilmektedir. Bunun ruhbilimsel nedeni, algının önce bütün halinde oluşu, anlamlı bütünün algılanmasından sonra ise çözümleme yoluyla bütünü oluşturan öğelere geçilmektedir. Aynı yöntem dokunma yoluyla okuma öğretiminde de kullanılmaktadır. Cümle metodu, anlamlı bütünleri kapsaması yüzünden şüphesiz harf metoduna karşı bir üstünlük gösterir. Fakat dokunma yoluyla algılamayla, görme yoluyla algılama arasında önemli farklılıklar olduğu unutulmamalıdır. Parmak ucunun kapsadığı alan kelime ya da cümle biçiminde bir bütünlüğü algılayabilmek açısından dar ve yetersizdir. Ancak tek bir simgeyi kapsayabilir. Parmak ucunun soldan sağa doğru hareketiyle her dokunmanın sağladığı duyumlar birleştirilerek bütünlük sağlanır. Tecrübeli ve iyi okuyucular çokluk bir kelime ya da cümleyi oluşturan işaretlerden ilk birkaçına dokunarak arkadan ne geleceğini tahmin edip atlar ve okuma hızını artırır. Fakat bu gerçek okuma konusunda görenlerden farklı olarak önce bütün öğeleri birer birer algıladıktan sonra bunları birleştirip bütünü sağladıklarını çürütmez. Bu durumda tabii olarak hatıra körler için harf yöntemiyle öğretimin daha kolay olup olmayacağı sorusunu getirecektir. Bu gerçekten incelemeye değer bir sorudur. Fakat belki bir çözüm yolu şu yönde aranabilir. Körlere daha birinci sınıftan başlayarak kısaltmalı bireyli öğretme yoluna gidecek olursak, burada bir veya birkaç simge, bir kelime veya cümleyi temsil etmekte olabilir. Örneğin G harfi gibi sözünün kısaltması ise çocuk öncelikle bu işaretle gibi sözünün çağrışmasını öğrenecektir. İlerideki aşamalarda cümleyi, kelime, hece ve harfler halinde bölmeye geçildiği zaman bu kısaltma simgelerinden harf simgelerine geçmek mümkün olabilir. Bu konuda şu gerçeği de hatırda tutmak gerekir. Öğrenme gücü sınırlı olan kör öğrencileri oldukça sık rastlanır. Çünkü bazı genel körlük nedenleri aynı zamanda anlık gelişimini de engellemektedir. Bu durumdaki öğrenciler yetenek durumlarına göre hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın okumayı daha güç ve geç öğrenir. Bu durumdakilerin kısaltmalı bireyli öğrenmekte karşılaşacağı zorluklara bakarak birinci sınıftan başlayarak kısaltmalı bireyli öğretiminin doğru olamayacağı savunulamaz. Çünkü daha önce de değinildiği gibi 3 ya da en geç 4. sınıfta öğrencilerin okuma alışkanlıkları değiştirilmesi hayli zor olacak kadar kesinleşmektedir. Bu durumda ilkokul 1. ve 2. sınıflarda harf yöntemi ya da yarı kısaltmalı birey ile öğretime geçip daha sonraki sınıflarda kısaltmaları ele almak okuma becerisini ketleyecek etkiler yapabilir. Eskiden görenlerin ilk okuma ve yazmayı temel harflerle öğrendikten sonra el ve kitap yazısına geçmeleri bu neden yüzünden bugün bırakılmış bulunmaktadır. Öğrenme ruh bilimine göre daima eski öğrendiklerimiz yeni öğreneceklerimizin öğrenimini kolaylaştırabildiği gibi zorlaştırabilmektedirdi. Yeni öğrendiklerimiz de eski bildiklerimizin hatırlanmasında aynı yönlerde etki yapmaktadır. Genellikle yalın ve kolaydır varsayımıyla bir yöntemle okuma yazma öğretiminden sonra çocuğa ilerideki sınıflarda başka okuma ve yazma metodu öğretimine geçilince, eskiden edinilen alışkanlıklar kazandırmaya giriştiğimiz sonraki becerilerin öğrenimini bir derecede kösteklemektedir. Bu yüzden başlangıçtan itibaren etkili ve yeterli olan yöntem okuma yazma öğretimi daha iyi okuyucu durumuna gelebilmeyi kolaylaştırır. Bu münasebetle ortaya çıkan bir yan sorun üzerinde de kısaca durmak gerekir. Bugüne kadar körler okulları için olduğu gibi öteki özel eğitim kurumları için de sayı ve nitelik yönünden yeterli öğretmen, öteki eğitici ve yönetici personeli yetiştiren sürekli kaynaklar kurulmamıştır. 1956 yılında Gazi Eğitim'de 3 yıldır çalışmakta olan özel eğitim bölümünün kapatılmasından sonra kaynaklar tüm olarak kurulmuştur. Bunun sonucu olarak bu kurumların öğretmen ve yöneticileri özel hiçbir hazırlığı bulunmayan genel eğitim kurumları öğretmen ve yöneticileri arasından seçilip atanmaktadır. Bu atanmalardan sonra da öğretmen ve idarecilerin yetiştirilmesi konusunda münferit yaz seminerleri ile yetinilmektedir. Bu yüzden körler okullarındaki öğretmenler arasında kabartma yazının okuma ve yazılmasını ve etkili yöntemlerle öğretilmesini bilmeyenlere oldukça sık rastlanmaktadır. Bu durumda olanlardan birçoğunun öğrenilmesi ve öğretilmesi çok daha kolay gözüken harf yöntemini tercih edip savunduğuna rastlanmıştır. Bu konuda ileri sürülen nedenlerin daha çok duygusal olduğu ileri sürülebilir. Karışık bir kısaltma sistemini öğrenmek ve öğretmek zorunluluğundan kurtulabilmek için ona eleştirip bırakılması gerektiğini ileri sürmek olumlu ve yararlı bir tutum değildir. Yalnız 1954 yılında Ankara Körler Okulu ve Özel Eğitim Bölümünün işbirliğiyle geliştirilen kısaltma sisteminin aksayan yanlarını araştırıp bularak düzeltici ve geliştirici tedbirleri almak da gerekir. Kitap sorunu. Kabartma yazıyla basılmış ders kitaplarıyla boş zamanlarda okunacak kitaplara ihtiyaç vardır. Bunların baskı maliyeti hali yüksek olduğundan ferden satın almak hayli külfetlidir. Bu yüzden bu tür kitapları çatısı altında toplayan kitaplıkların okullara ve genel kitaplıklara bağlı olarak geliştirilmesi yolu tutulmuştur. Uluslararası posta anlaşmasına göre de bu kitapların yurt içi ve memleketler arasında nakli ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Bu kitaplara konuşan kitap ve şeride doldurulmuş kitaplar da eklenmiştir. Bunları çalıp dinleyebilmek için gerekli olan araçlar da kitaplıklarca ödünç olarak verilmektedir. Bu amaç için Ankara Körler Okulu'nda 1954 yılında Birleşmiş Milletler yardımıyla kurulan kabartma matbaa, Gaziantep ve Ankara Körler Okulları'nın ders kitapları ihtiyacını karşılamakta bir süre yararlı olabilmiştir. Fakat eskiyen makineler yenilenmemiş, ayrıca okul kitapları dışındaki eserlerin kabartma olarak basılması ve merkezi bir dağıtım kitaplığının kurulması yoluna gidilmemiştir. 1944 yılında kurulmasına girişilen ve araçları da getirtilen diktafon stüdyosu üzerinde de gerekli çalışmalar sürdürülmemiştir. Başka bir sorunsa lise ve yüksek öğretime devam eden kör öğrencilerin kabartma kitap sorunudur. Bu ihtiyacı da körler okullarının ele alması ve normal liselere giden kör öğrencilerin kitap ihtiyacını düşünmesi de gerekir. 1970 yılı içinde Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği, American Foundation for Oversized Blind ile Arnavutköy Amerikan Lisesi'nin işbirliği ile merkezi İstanbul'da olmak üzere bir diktafon şerit kitaplığı kurulması yoluna gidilmiştir. Sınırlı olanaklarla başlanan bu işte yüksek öğretime giden kör öğrencilerin ihtiyaçlarına öncelik verilmektedir. Körlerin eğitiminin gerçekleşmesi ve yaygınlaşması büyük ölçüde bu kitap dağıtım merkezlerinin kurulabilmesine bağlıdır. Ankara Milli Kütüphanesi'nde de 20 yıl kadar önce BAD Kongre Kitaplığı'nda olduğu gibi bir bireyli kitap bölümü kurulması tasarlanmış ve çok sınırlı bir başlangıç da yapılmıştır. Fakat bugüne kadar ne kitapların sayısında ne de hizmetlerin kapsam ve çeşidinde bir gelişme sağlanamamıştır. Yaşantı yetersizliği. Körlerin eğitim ve öğretiminde en önemli sorunlardan bir başkası da yaşantı yetersizliğidir. Gözlerini doğuştan ya da erken bir yaşta yitiren çocuklar okul yaşına girdikleri zaman gelişim ve yaşantı açılarından gören emsallerine göre hayli kısıtlanmış durumdadır. Yakın çevrelerindeki nesne ve varlıklar hakkındaki bilgileri çoğu zaman ya bir söz simgesi, ya ses ya da kokudan ibarettir. Özellikle ana babanın hareket özgürlüğünü kısıtladığı kör çocukların bu yetersizliği daha da belirgin olarak gösterdikleri gözlenmiştir. Çeşitli canlıların biçimleri, renkleri, hareketleri hakkında elleriyle yoklamamışlarsa pek az dolaysız bilgileri vardır. Yoklama söz konusu olan hallerde bile örneğin kuşun uçuşu, balığın yüzüşü, köpeğin koşması gibi durumları algılayabilmeleri söz konusu değildir. Bitki ve öteki nesneler için de aynı şey doğrudur. Köyde doğup büyüme 6 yaşındaki kör çocuk ilk kez elleriyle yokladığı zaman kediyi tavuktan ayırt edememiş, ancak ses çıkardıkları zaman bu ayrımı yapabilmiştir. Kullandıkları bazı kelime ve kavramlarında bu yüzden anlamları üzerine açık ve yeterli bilgileri olmayabilir. Gövde, dal, köşe, en ve boy gibi sözlerin gerçek anlamıyla ilk kez sınıf öğretimi içinde karşılaşan kör öğrencilere rastlanmıştır. Bu yüzden örgün eğitime başlandığı zaman öğretmen gören çocuklar gibi bunların da temel bir takım yaşantı ve bilgileri bulunduğu kanısına saplanmamalıdır. Körler okulları çeşitli varlık ve yapıların modelleri, doldurulmuş hayvanlar ve benzeri araçlarla gerekli örnekleri bir araya toplamalıdır. Hatta okul bahçesinde kümes ya da öteki evcil hayvanların beslenmesi uygun olur. Böylece öğrenciler bunları elleriyle yoklamak, koklamak, gerekenleri tatmak yoluyla biçim, yapı ve öteki özellikleri üzerinde bilgi edinmelidir. Özellikle bir, hatta 2 yıllık bir anaokul öğretimi körler için bu ve öteki nedenlerle çok yararlı ve zorunludur. Bu basamakta ve öğretimin her aşamasında görme yoksunluğunun yarattığı bu eksikliği mümkün olduğu kadar gidermeye çalışılmalı ve yaşantı alanları genişletilmelidir. Yoksa kör öğrenciler ileride genişliğin üzerinde duracağımız sözcülük tehlikesinden kurtulamaz. Başka bir deyişle kendisi için anlam yükü çok eksik ve yoksul birçok kelimeleri öğrenir ve kullanır. Fakat bu kalıpların anlamlarını geliştirecek yaşantılardan yoksun kalır. Bu gözlem, inceleme ve dolaysız yaşantıları elde ettirme çabaları modelaj dersleriyle desteklenmelidir. Kör öğrencilerin yoklayıp kokladıkları ve tattıkları nesnelerden geliştirdikleri tasarımların gerçeklere uygunluk derecesini denetlemek için bunların plastelin, kil ve benzeri araçlarda modellerini yaptırmak gerekir. Özellikle anaokulu ve ilkokul sınıflarında modelaj bütün öğretim konularında kazanılan tasarımları denetlemek, düzeltmek ve geliştirmek için kullanılır. Hareket özgürlüğü eğitimi. Körlerin okul öncesi ve örgün eğitimlerindeki en önemli sorunlardan birisi de hareket özgürlüğünün kazandırılmasıdır. Bu özür doğal olarak bu serbestliği geniş ölçüde kısıtlar. Yön, engel oryantasyonu en kolay ve öncelikle görme yoluyla sağlanır. Bu eksikliği bir de çevrenin öğretip aşıladığı korku ve çekingenlikler eklenirse, çoğu körler bir başkası elinden tutmadan diledikleri yerlere gidemeyeceklerini sanacak duruma girer. Halbuki daha önce de açıklanan araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi hareket özgürlüğü öğretimle geliştirilebilir. Ayrıca körlerde arta kalan duyular ve yetenekler bunu öğrenebilmeye yardımcı olur. Bu eğitim hem genel uyum ve toplumsal ilişkiler açısından önemlidir, hem de iş ve çalışma koşullarına uyum açısından gereklidir. Bu eğitime ne kadar erken yaşta başlanacak olursa o kadar olumlu ve verimli sonuçlar sağlanır. Yaş ilerleyip çekingenlikler kökleştikçe edinilmesi zorlaşır. Yalnız bu eğitimin temel ilkelerini ele almadan önce bununla ilgili araştırmalara değinmek uygun olur. Engel ve yön algıları. Hareket özgürlüğü açısından gözlerini yaklaşık olarak aynı yaşlarda ve benzer nedenlerle kaybeden körler arasında da büyük bireysel farklılıklar bulunduğu hemen görülür. Bir uçta neredeyse görenlerin rahatlık ve güveniyle dilediği yere kendi başına gidebilenler bulunmaktadır. Bunun tarihsel örneği daha önce de hayat hikayesine değinilen Metcalf gösterilebilir. Öteki uçta ise en elverişli yaşta olduğu halde kendi evi içinde bile bir görenin elini tutmadan dolaşamayanlar gelir. Çoğunluksa bu iki uç arasında yer alır. Bu değişkenliklerin bir kısmı hiç şüphesiz çevrenin etki ve tutumu sonucudur. Kör çocuğunu okul yaşından önce bile evinde kendi başına dolaşıp araştırma ve öğrenme fırsatını vermeyen aileler, hareket özgürlüğünü geliştirici bir tutum içinde değildir. Öte yandan, doğal kör olan bebeğini bile emekleme olgunluğuna erişince bir sese doğru ilerlemeye teşvik eden ortam, özgürlüğün gelişmesini kolaylaştırır. Bununla beraber, bu konudaki bireysel farkların tümünün çevredeki tutum farklarından ileri geldiği de söylenemez. Elbette bu yeterlikle etkili olan bazı fizik, fizyolojik ve ruhsal yetenekler söz konusudur. Bunları tespit ve teşhis konusunda etraflı deneyler ve araştırmalar henüz yapılmış değildir. Bu konuya dolaylı olarak bağlı bulunan engel algısı üzerinde ruh bilim bölümünde söz etmiştik. Bu sorun üzerinde Avrupa memleketleri ile Birleşik Amerika'da yapılan araştırma sonuçlarını belirtmiştik. Son yıllarda aynı konuyla ilgili olarak incelenen görüntülerden bir başkası da yön kestirmektedir. Bununla söylenmek istenen şudur. Kör gideceği yönü işitme, koklama, tabanla dokunma gibi duyular yoluyla elde ettiği duyumlarla kestirmektedir. Buna tabii kinestetik duyu da eklenmelidir. Araştırıcılar bu duyu boyutları üzerinden sunulan aralıklı duyumları kullanarak kör deneklerin gitmeleri gereken yönü ne dereceye kadar koruyabildiklerini araştırmışlardır. Sonuçlar şöyle özetlenebilir. A. Deneklerin tümü uyaranın sunulduğu noktaya göre sola kayarak ilerlemektedir. B. Hedefe göre sola kaymakta ölçülebilir bireysel farklar görülmektedir. C. Hedefe doğru ilerlemede yön düzeltmeleri konusunda da önemli bireysel farklılıklar görülmektedir. D. Öğretim yoluyla yön kestirme yeterliğinde anlamlı bir artış sağlanabilmektedir. Başka bir deyişle düzenli ve programlı bir öğretimle hareket özgürlüğü yeterliği kazandırabilmek mümkün olmaktadır. Bu sonuçlar hareket özgürlüğü eğitiminin gerek okullarda gerekse rehabilitasyon kurumlarında önemli ve özellikle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu göstermektedir. Çünkü körlüğün gerek tabiatı gereği olarak ve gerekse toplum etkileriyle en kısıtlayıcı yanı dilediği yere yardımsız gidebilme yeterliğidir. Bu beceri hem topluma başarılı uyum hem de ekonomik alanda verimli ve üretici duruma gelebilmek için zorunludur. Hareket özgürlüğünün gelişimini kolaylaştıracak bazı araçlardan da yararlanılmaktadır. Bunların en yaygın ve en yalını beyaz bastondur. Beyaz baston gereken yerlerde polis, trafik memuru, sivil görenler gibi kimseleri uyarıp dikkatli olmalarına yardım etmektedir. Böylece gerektiği zaman köre gerekli yardımın sağlanması kolaylaşmaktadır. Ayrıca baston öndeki direk, çukur ve benzeri engellerin vaktinde algılanmasına da yardımcı olabilmektedir. Bu aracın uzun beyaz baston denilen biraz değişken bir örneği de var. Uzun baston karşılaşılacak engelleri daha uzaktan ve daha güvenli algılamaya yardım etmektedir. Sonuç olarak daha kolay hareketi sağladığı ileri sürülmektedir. Başka bir yardımcı araç ise gören göz köpeğidir. Öncelikle Alman çoban köpeği cinsinden olan köpekler özel okullarda körlere rehberlik etmek için özel eğitim görmektedir. Bunlar trafik ışığına göre geçmek, durmak, ağaç dalı, su birikintisi gibi şeylerin etrafından dolaşmak, otobüs ve öteki kamu taşıtlarının durak yerlerinde bekleyip inip binmeye yardım etmek gibi çeşitli beceriler öğrenmektedirler. Sonra bu eğitim gören köpeklerden birisi isteyen kör şahısla birlikte 1-2 hafta eğitildikten sonra rehber olarak ona teslim edilmektedir. Özellikle genç ve orta yaşlı körlerden bazıları için yararlı olmaktadır. Son yıllarda hareket özgürlüğüne yardımcı bazı teknik araçlar üzerinde de araştırmalar yapılmaktadır. Bunlardan birisi radar tekniğiyle çalışmaktadır. Elde taşınabilen kutu biçimi bir araç herhangi bir engele yaklaşıldığı zaman engelin varlığını haber veren ses işaretleri vermektedir. Modelaj. Özellikle doğal ve erken yaşta gözlerini kaybedenlerin algılamakta en çok zorluk çektikleri biçim ve ilişkidir. İlk çocukluk yıllarında çevresinden görsel izlenimler sağlamış olanların anadan doğma kör olanlara göre bu konuda bir üstünlükleri varsa da yaş ilerledikçe bu görsel tasarımlar da yıpranıp duruluk ve kesinliğini yitirmektedir. Görenlerin hemen hiçbir çaba harcamadan bir bakışla edindikleri biçim ve ilişki tasarımlarını kazanmak, körler için ya özel çaba harcamayı gerektiren bir iştir ya da bazı hallerde imkansızdır. Örneğin anadan doğma kör bir çocuğun kedi, köpek, tavuk, masa, sandalye gibi olağan varlıkların biçimleri hakkında bir izlenim kazanabilmeleri, bunları parmak ucu ve avuçlarıyla yeteri kadar yoklayabilmesine bağlıdır. Yapı, kamyon, tren, uçak gibi gerçeğini elle kapsamaya imkan olmayan şeyler ise ancak ufak modelleriyle tanıtabilmek bir dereceye kadar mümkündür. Bu ise o şeyin gerçek boyutlarıyla öteki şeylerle olan ilişkilerini kavramayı zorlaştırır. Avuç içi ya da parmak ucuyla kapsanamayacak kadar büyük olan nesnelerin biçimlerini kavramak konusunda körlerin karşılaştıkları bir sorun da var. Etrafına sandalyeler dizili geniş bir yemek masasının biçim ilişki açılarından görünüşünü kavrayabilmek için kör belirli bir noktadan başlayarak açık kolların ucundaki parmak uçlarıyla yoklayarak parça halinde izlenimler sağlar. Sonra masa çevresinde dolaşarak kinestetik duyumlar yoluyla bu parça halindeki tasarımları biri birine bağlayarak bütün hakkında bir tasarım geliştirir. Tabii bu gözlem sırasında görmeyen kişi masa ve sandalyelerin bütün ayrıntılarını yoklayamaz. Ancak parmak uçlarıyla dokunabildiği yerlerle ilgili duyumları biri biriyle birleştirerek bütün kavramını edinir. Bu yüzden dokunulamayan parçalar ve yerler imgelemden tamamlanır. Bunlara sorrogat algılar denir. Bunlarsa her zaman gerçeğe uygun olmayabilir. Önemli başka bir sorun kapsamlı bir bütün içine giren parçaların meydana getirdiği ilişki ve bütünlüğü kavrayabilmek sorunudur. Örneğin bir sınıf, oturma odası, toplantı salonu gibi yerleri düşünelim. Burada bulunan eşya ve canlıların oturuş, kalkış ve öteki ilişkilerini bir bütünlük olarak kavrayabilmek, görmeyenler için zor bir sorundur. Bu gibi durumlardan işitme, yürüme, dokunma duyularıyla bir takım izlenimler sağlanır. Bunların biri biriyle olan ilişkileri hakkında da bazı tahminler yapılıp yargılara varılır. Fakat bunların gerçek duruma ne kadar benzediği incelenmeye değer. Arızalarının yarattığı bu kısıtlamaları bir derece olsun giderebilmek ve körlere çevrelerinden gerçeğe en yakın tasarımlar elde etmelerini sağlamak için modelajdan geniş ölçüde yararlanılabileceğine daha önce de değinmiştik. Öğretmen üzerinde durduğu öğretim konusuyla ilgili olan canlı cansız varlıkları onları iyice inceletir. Ondan sonra ya sınıf içinde ya modelaj atölyesinde incelenen varlıkların kil ve plastelinden benzerleri yaptırılır. Bu sırada biçim, orantı, ilişki ve bütünlük açılarından düşülen yanılgılar belirtilerek düzeltmeleri sağlanır. Viyanalı Doktor T. Löwenfeld'in kör deneklerle yaptığı denemeler sonunda vardığı iki sonucun şu olduğuna değinilmişti. A. Deneklerin önemli buldukları parçalar bütün içinde mübalağalı bir yer tutmaktadır. Koşucunun uzun bacakları, hamalın kalın kolları gibi. Bu içerik, etkiler, bütün biçimi ve orantısı üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. 1953-56 arasında Ankara Körler Okulu'nda modelaj ile biçim ilişki konularında kör öğrenciler üzerinde yapılan çalışmalarsa şu sonuçları vermiştir. A. Modelaj yeterliğinde söz konusu olan gelişim aşamaları, görenlerde resim çizme konusundaki gelişim basamaklarını andırmaktadır. Örneğin, bir plastelin külçesinin hiçbir biçimi olmayan bir yanını kafa, öteki kol diye adlandırmak, sembolik ya da karalama basamağını andırmaktadır. Bunun peşinden neredeyse iki boyutlu şematik biçimler gelmektedir. B. Modelaj yoluyla öğrenciler biçim ilişkili tasarımlarını düzeltip geliştirmeyi başarmaktadırlar. C. İlişki ve kapsamlı bütünlük tasarımlarının geliştirilmesinde modelaj yararlı olmaktadır. Köy düğünü, güreşenler gibi seyircili sahneler başarıyla hazırlanmıştır. Ç. Modelaj, duygu ve düşünceleri yaratıcı biçimde ortaya koymaya yarayan bir ifade aracı olarak da çok yararlı olmaktadır. Son gördüğünüz düşü, belirli bir fıkrayı modelajla belirtin örneklerinde olduğu gibi. Hatta öğrencileri, dilediğiniz şeyi yapın biçiminde kendi hallerine bırakma bile hayli ilginç ve yararlı ürünlerin ortaya çıkmasına yaramaktadır. Bu açıdan modelaj başarıyla resim dersinin yerini tutabilmektedir. Görme artığı olan öğrenciler için renkli plastelin kullanmakla bunların renk tasarımlarının gelişip güçlenmesine yarar. Kısacası, körlerin öğretiminde modelaj dersi öteki ders konularıyla sıkı sıkı ilişkili olarak ve serbest bir ifade alanı biçiminde sistemli olarak yararlanılması gereken bir öğretim alanıdır. Aritmetik ve geometri öğretimi. Aritmetik öğretiminde göz önünde tutulması gereken nokta, sayı ile ilgili bilgi ve becerilerin hayatla olan yakın bağlarını dikkate alarak öğretmektir. Bunun ilgili olarak para ve parçaları, para bozmak, dokunma duyusu ya da sesleriyle paraları birbirinden ayırmanın yolları öğretilmelidir. Bundan başka yakıt, ağırlık, uzunluk ölçüleri de günlük kullanılış koşulları altında tanıtılır. Anaokulu ve ilkokulun ilk iki yılında ceviz, kuru bakla veya fasulye, meyve çekirdekleri de sayı kavramları, göreli değerleri ve ilişkilerini tanıtmakta kullanılır. Daha ilerideki yıllarda birey sayı simgeleri ile gerekli aritmetik işlemlerin yapılması öğretilebilmektedir. Bundan başka kabartma hesap kasaları da aynı amaçla kullanılır. Bunlar dizi halinde küçük yuvalar içine her yüzüne bir sayı kabartılmış zarları yerleştirerek kullanılır. Her türlü aritmetik işlemin yapılabilmesine elverişlidir. Bundan başka Taylor kasası denilen ve dizi halindeki deliklere çeşitli biçimde kenarları olan ufak çivi benzeri simgeleri sokarak da aritmetik, hatta cebirin karmaşık işlemlerinin öğretilmesi mümkün olmaktadır. Bu araç ve gereçlere rağmen körler okullarında ilk sınıftan itibaren zihin aritmetiğine gerekli yer verilmelidir. Çünkü hesaplamakta kullanılan bu araçlar her ihtiyaç halinde hemen ele alınıp sorun çözmeye yarayacak kadar pratik değildir. Kestirme çözüm yolu ise körlere sayısal sorunları kafadan çözme yeterlik ve becerilerini kazandırmaktadır. Yeteri kadar erken başlanırsa körler oldukça büyük sayıları kolaylıkla zihinden çarpıp bölmeyi başarabilir duruma gelirler. Orta ve yüksek öğretimde cebir ve benzeri konularda da bu beceri ve yeterlikleri işlerine yarayabilir. Geometrinin körler için özel bir önemi vardır. Özellikle doğuştan ya da gözlerini çok erken yitirenlerde biçim ve uzay ilişkilerine ait anlayışın zor geliştiğini önce de değinmiştik. Geometri öğretimi bu yönde faydalı bir destek olabilir. Tabii anaokulu ve ilkokul ilk sınıflarında geometri ile ilgili hazırlıklara yer verilmelidir. Öğrencilerin sınıf odalarının boy ve enlerini ölçmeleri, biçimini belirtmeleri, kartondan becerebildikleri kadar planlarını yapmaları buna örnek gösterilebilir. Her okulun önemli ayrıntıları kapsayan bir maketinin de bulunması faydalıdır. Çocuklar bunu yoklayarak sınıflarının yerini, öteki kat ve yapılara nasıl geçileceği ve yapının tüm görünümü hakkında bir fikir edinirler. Buna ek olarak okul ve kentin buna bağlı çevresinin kabartma bir planı da çevrelerini tanımakta yardımcı olur. Asıl geometri öğretim için kabartma olarak işaretlenmiş cetvel, gönye, pergel vesaire gibi araçlar da kullanılmaktadır. Geometrik biçimlerin çizimi de çeşitli yollardan yapılabilir. Bu konuda ince bakır teller kullanılabilir. Yahut bir rulet aracılığı ile kabartma kağıt üzerine istenilen biçimler parmak ucuyla yoklanacak durumda çizilir. Başka bir araç da çuhayla kaplanmış talaş torbasıdır. Sıra üstünde bu iyice yassıltılarak üzerine istenilen biçimler toplu iğnelerin arasını dikiş ipliğiyle birleştirmek suretiyle meydana getirilebilir. Üç boyutlu geometrik biçimler ve ayrıntılar içinde çeşitli olanaklar bulunuyor. Bunların tahta ya da plastikten modelleri yapılıp kullanılmaktadır. Ayrıca kil ya da plastelinle bu biçimleri yapmak, sonra istenilen yerlerinden keskin bir bıçakla keserek istenilen büyüklükteki yüzeyleri belirtmekle ilgili sorunların çözümüne gidilebilmektedir. Tabii bu konunun ortaya koyduğu özel bazı güçlükler de var.